8. dizin, sayfa 227. 13. bölüm, Demokrasi ve Askerler. Demokrasiyle yüzleşirken cumhuriyeti kurmuş olan laik ve demokratik düzenin yerleşmesi için gerekli olan devrimlerin gerçekleşmesinde kesin desteğini tek parti dönemindeki siyasetin arkasına koyan, çok partili döneminde ise 3 tam darbe, 1 yarım müdahale gerçekleştirmiş olan askerlerin demokrasiyle ilişkileri de değinmemek olanaklı değil. Zaten Türkiye'deki siyaseti bu denli etkileyen askerlerin rolleri ve etkileri konusunda bir toplum bilimi öğrencisi olarak çok uzun zamandan beri araştırmalar ve gözlemler yapıyorum. Bunların sonuçlarını 21. yüzyılda Türkiye adlı çalışmamda ve bundan önceki son kitabım olan Tarihi Bizle Yüzleşmek'te uzun uzun anlattım. Askerlerin siyasetle ilişkilerini incelediğim 28 Şubat ve Demokrasi adlı bir kitabım da var. Sözün kısası bu konudaki araştırmalarım, gözlemlerimi, düşüncelerimi pek çok yerde yazdım. Meraklısı bu kaynaklara bakabilir. Bu nedenle bu bölümde bazı temel belirleyici bulgulara ve çözümleme yöntemlerine işaret etmekle yetinecek ve derhal sonuçlara geçeceğim. Siyasal eylemleri değerlendirmede ölçüt sivil asker ayrımı değil demokrasidir. Son zamanlarda Atatürk'e saldırmak kadar askerlere vurmak da bir moda haline geldi. Hiç kuşku yok ki değişme dönemlerinde hem toplumsal farklılıklar daha fazla vurgulanır hem de bireysel sapmalar daha bir sivrilir. Türkiye büyük bir değişim geçiriyor. Demokratik ve laik rejim artık ABD'nin de büyük desteği sonucunda yavaş yavaş dinci oligarşinin denetimine giriyor. Dolayısıyla bugüne kadar yaşadığımız bütün toplumsal kırılma çizgileri ve tartışma konuları yeniden, üstelik daha da sert bir biçimde gündemde. Ayrıca bütün bireysel kompleksler, hırslar, kinler, intikam duyguları ve hesaplaşmalar, insanların kişilik özelliklerini yansıtan bir biçimde bu kırılma çizgileri etrafında ortaya dökülüyor. Kavramların içleri boşaltılıyor, terimlere yeni anlamlar yükleniyor. Örneğin Türkiye'de genellikle dinci totalitarizm yani şeriatçılar için kullanılan gerici sözcüğü, yukarıda anlattığım süreçler sonunda bilime dönük ve geleceğe açık bir ideoloji olan Atatürkçülük için de yaygın bir biçimde kullanılarak saptırılmaya çalışılıyor. Ya da demokrasi. Temel hak ve özgürlüklerin çoğu daha karşıda korunarak geliştirilmesine dayalı bu terim, millet ne eylerse güzel eyler anlayışı içinde özünden saptırılıp çoğunluğun diktatörlüğüne dönük bir biçimde kullanılmaya başlandığını söylemiştik. Bütün bu süreç içinde klasik Türk, Kürt, Alevi, Sünni, asker, sivil, dinci, laik, dikkat edelim, dindar değil, dinci, ayrımları da Türkiye'yi gerçek hedefi olan ya da en azından olması gereken demokrasi idealinden saptırmak amacıyla kullanılıyor. Toplum için yapılanlar, atılan adımlar, yapılan işin demokrasiyi geliştireceği mi yoksa sınırlayıp kısıtlayacağı mı düşünülmeden sadece o işi yapanın kimliğine göre bir takım tutma havası içinde değerlendiriliyor. Askerlerin bırakın rejimin temel niteliği hakkında güvenlik ve savunma konularında konuşması bile eleştiriliyor. Eskiden askeri yönetimlere en büyük dalkavuklukları yapanlar şimdi askerlere karşı tam cephe almış durumdalar. Bu arada askeri darbeleri eleştiren, açıkça demokrasiden yana tavır koymuş olan, bu uğurda tutuklanmış ve hatta işkence görmüş pek çok kişiyi de tarihe ve gerçeklere ters düşen bir biçimde asker yandaşı, daha doğrusu demokrasi karşıtı olmakla suçluyor ve eleştiriyorlar. Ben bu konudaki toplumsal ve siyasal değerlendirme ölçütünün asker-sivil ayrımı değil, demokrasi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani önemli olan bir işi askerlerin ve sivillerin mi yaptığı değil, yapılan işin demokrasiyi geliştirip geliştirmediğidir. Bu çerçevede bakıldığında genç cumhuriyetimizin tarihinde askerlerin pek de tutarlı olmadıklarını görürüz. Bırakınız farklı askeri yönetimleri, aynı eylem içinde bile, örneğin 27 Mayıs 1960'ta bir yandan 1961 Anayasası'nın kabulü gibi demokrasiyi geliştiren işler yapılırken, öte yandan siyasetçileri asmak gibi demokrasiyi lekeleyecek uygulamalar da olmuştur. Tarihin sivil asker kavgası yerine demokrasi çizgisinde tartışılması hem Türkiye'deki demokrasi kültürünü geliştirecek hem de lüzumsuz bir yeni kamplaşmanın şu anda hiç işimize yaramayacak olan yeni bir zıtlaşmanın filizlenmesini önleyecektir. Ayrıca tarihi bir sivil asker zıtlaşması çerçevesinde sivillerin yaptıkları iyidir, askerlerin yaptıkları kötüdür anlayışıyla çözümlemek ve yorumlamak isteyenlere bir sorun var. Hitler bir sivil politikacıydı, üstelik de seçim kazanarak iktidara gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk bir askerdi ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak iktidara gelmişti. Şimdi Hitler sivildi ve seçimle iktidara geldi diye faşizm iyi, Mustafa Kemal Atatürk askerdi ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı diye işgal edilmiş bir din imparatorluğunu yerine kurulan bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kötü mü kabul edeceğiz? Askeri darbeler zıt siyasal eğilimleri belirlediği gibi birbirlerine de karşı yapılmıştır. Sevgili okurlarım, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi Demokrat Parti'nin demokrasiyi yozlaştırmasını ve bir çoğunluk diktatörlüğüne dönüştürmesini engellemek için yapılmıştı. 1961 anayasasıyla da gerçekten Türkiye demokrasi açısından çağ atlatmış, Cumhuriyet'in klasik demokrasisini bir sosyal refah devleti rejimine dönüştürmüştü. Ne yazık ki yukarıda da belirttiğim gibi Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatka'nın idam edilmeleri bu darbenin demokratik kimliğine gölge düşürmüştür. Bu nedenle sosyal refah devletini kuran 27 darbesi bir anlamda da sağcı politikacılarda bir intikam duygusu yaratmış ve Türkiye bugüne kadar bu duygudan kurtulamamıştır. 27 Mayıs 1960 darbesi. 27 Mayıs darbesi Soğuk Savaş döneminde yapılmış olmakla birlikte antikomünist çizgide klasik bir Soğuk Savaş eylemi değildi. Tam tersine Türkiye'ye çağdaş demokrasi bağlamında çağ atlatacak gelişme ve değişmelerin önünü açmıştı. Sendikacılığın geliştirilmesi, toplu sözleşme ve grev hakkı, üniversite özerkliği, özerk radyo ve televizyon kurumu, basın özgürlüğü, ekonomik kalkınma için devlet planlama teşkilatı, anayasa mahkemesi, senato, yargı bağımsızlığı ve güvencesi, devletin vatandaşlarına karşı ekonomik sorumluluklarının da vurgulanması hep 1961 anayasasının getirdiği yeniliklerdi. Cumhuriyet'in ilanıyla kurulan ulus devlet kabul edilen yeni anayasayla çağdaş bir nitelik kazanıyor. Sosyal refah devleti kimliğine kavuşuyordu. Ne yazık ki Türkiye'nin o sıradaki toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısı yine yukarıdan yapılan reformlarla gerçekleştirilen bu sıçramayı hazmedecek kapasitede değildi. 12 Mart 1971 darbesi. Nitekim 12 Mart 1971 askeri darbesi doğrudan doğruya 27 Mayıs darbesine ve 1961 anayasasına karşı bir hareket niteliğiyle gerçekleştirildi. Bu niteliğiyle toplumsal ve siyasal anlamda tam bir karşı darbe özelliği taşıyordu. Ne yazık ki yine Atatürkçülüğün ardına sığınan 12 Mart darbecilerinin lideri, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, darbenin gerekçesi olarak sosyal uyanış, ekonomik kalkınmayı aştı diyor, böylece hareketin sağcı ve tutucu yani faşizan kimliğini açıkça belirtmekten çekinmiyordu. 12 Mart 1971 darbesi 1961 anayasasını tam anlamıyla değiştirememiş, sadece bazı düzeltmeler yapmıştı. Oysa hedef Türkiye'deki demokratik gelişmenin ve bir anlamda sola açılmanın önünü bütünüyle kesmekti. Dönemin Soğuk Savaş dönemi olduğu ve bütün Türkiye'nin bir ileri karakol işlevi gördüğü Batı dünyasına antikomünist bir yaklaşımın egemen olduğu unutulmasın. Solcu yazarlara en insanlık dışı muameleler yapan işkencecilerin söylediği gibi hesaplaşma bitmemişti. Karşı devrim devam edecekti. 12 Eylül 1980 darbesi. 12 Eylül 1980 yılında askerler bir kez daha darbe yaptılar ve tüm rejimi anayasayı da değiştirerek kendi istedikleri biçimde Soğuk Savaş ilkelerine uygun bir antikomünist yapıda düzenlediler. 1980 darbesi askeri müdahaleler arasında en kapsamlı, en etkili olanıdır. Tümüyle 27 darbesinin ve 1961 anayasasının getirdiği düzene karşı yapılmıştır. Yani asker askere karşı darbe yapmıştır. Hem demokratik açıdan Türkiye'nin önünü kesmiş, hem de dinci oligarşinin önünü açarak ve ona açıkça destek vererek bugünkü bunalımların ve rejim sorunlarının hızlanmasına ve keskinleşmesine yol açmıştır. 12 Eylül darbesi tam anlamıyla 27 Mayıs darbesinin ve 1961 anayasasının getirdiği sosyal refah devleti ilkelerinden, özgürlükçü demokratik ve laik rejimden geriye dönüşü vurguluyordu. Tabii bu kez de ABD tüm gücüyle darbenin arkasında yer almıştı. 12 Eylül darbesi ülkedeki tüm demokratik birikimleri bastırmış, sol siyaseti ve örgütleri ortadan kaldırmış, halkı depolitize etmiştir. Bütün siyasal partilerin kapatılmasına ve bazı politikacıların tutuklanmasına ek olarak, işçi hakları ve sendikalar sınırlanmış ve kısıtlanmış, üniversitelere el konmuş, bilim özgürlüğü yok edilmiş, tüm üniversiteler YÖK çerçevesinde ilkokullar gibi tek bir yapı içine alınarak, yapılan öğretim üyesi tasfiyesinden sonra, öğretim üyesi ve yönetici kadroları dinci kişilerle doldurulmuş, senato kaldırılmış, din dersleri hem de anayasa hükmü olarak zorunlu hale getirilmiş, imam hatip okullarının mezunları doğrudan üniversitelere alınarak, savcı, yargıç, avukat, kaymakam, vali ve emniyet müdürlerinin din eğitimi almış kişilerden oluşması sağlanmış, sonuç olarak gelecekteki dinci oligarşi yönetiminin temelleri iyice güçlendirilmişti. Üstelik darbe döneminden sınırlı ve kısıtlı demokrasiye geçiş döneminde partilerin yasaklanması, milletvekili adaylarının veto edilmesi gibi her türlü antidemokratik önlem kullanılarak iktidarın ABD'nin adamı olan Turgut Özal'a devri sağlanmıştı. Tek bir örnek vermek gerekirse demokratik duruşu hakkında en ufak bir tereddüt bulunmayan, eski dönemde de politikaya bulaşmamış olan Erdal İnönü bile yasaklanmıştı. Tabii bütün eski politikacılara da siyaset yasaklanmıştı. Referanduma sunulan 1982 anayasasının güya demokratik oylaması tam bir maskaralıktı. Darbenin lideri Evren'in de Cumhurbaşkanlığının kabul edileceği oylamada hem oy zarfları atılan oyun rengini gösterecek kadar şeffaf yapılmıştı, hem de bu anayasa lehine propaganda yapmak serbest, onu eleştirmek yasaktı. Örneğin ünlü edebiyatçımız Oktay Akbal Cumhuriyet Gazetesi'nde işçi haklarına yer vermediği için bu anayasayı desteklemediğini belirtince yargılanarak hapse mahkum edilmişti. Tabii burada yargılanarak sözcüğü çok önemli. Darbecilerin devlete ve yargı sistemine nasıl el koyduğunu, düzeni nasıl antidemokratik bir hale getirdiğini vurguluyor. 12 Eylül darbesi konusunu noktalarken haksızlık etmemek için darbe öncesinde Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını, günde yaklaşık 10 kişinin öldürüldüğünü, meclisin cumhurbaşkanlığı seçiminde kilitlendiğini ve iki siyasal liderin Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in bu durum karşısında birbirleriyle rekabet etmekten başka bir çözüm üretmediklerini de belirtmeliyim. 28 Şubat 1997 yarım müdahalesi. Sonuç olarak 1980-12 Eylül darbesinin karşı devrimci dinci etkileri 3 yılı askeri dönem, 8 yılı da Özal ANAP yönetimi dönemi olarak 11 yıl sürdü ve Türkiye'yi çağdaş laik demokratik yolundan dinci oligarşi yönüne savurdu. Bu savrulma o denli güçlü oldu ki Türkiye'deki dengeler bozuldu. Güvenlik faşizan yöneticilerin, eğitim dincilerin denetimine girdi ve sonunda 1995 seçimlerinden sonra DYP Refah Partisi hükümeti kuruldu. Seçim kampanyası sırasında Erbakan'ı ve Refah Partisi'ni PKK'dan daha tehlikeli ilan eden Çiller, bu hükümetle Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi ile ortaklık kurmuştu. Bu arada Sovyetler Birliği'nin yıkılmış olduğunu, Soğuk Savaş'ın bittiğini, yani komünizm tehlikesinin ortadan kalktığını ve küreselleşme döneminin başladığını da not edelim. İşte bu değişmeler sonunda dinci oligarşinin demokratik ve laik rejimin yerine geçmekte olduğunu fark eden askerler 28 Şubat 1997 tarihini Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tavırlarını belli ederek Türkiye'nin milli düşmanının artık komünizm değil irtica olduğunu vurguladılar ve özellikle eğitimin yeniden laik ve demokratik ilkelere göre düzenlenmesi için bazı önlemler alınmasını istediler. Bu sırada Erbakan'la koalisyon yapan Çiller'e parti içinde de büyük bir muhalefet başlamış, ayrıca Susurluk skandalı için başlatılan sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi de nitelik değiştirmiş ve insanlar geceleri saat 9'da pencerelere çıkarak tencere tava sesleri arasında "Türkiye laiktir, laik kalacak" diye bağırmaya başlamışlardı. 28 Şubat toplantısının iki doğrudan üçle dolaylı sonucu oldu. Birinci doğrudan sonuç milli güvenlik tehdidi kavramının değişmesiydi. Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla Soğuk Savaş bitmiş, komünizm tehlikesi tüm dünyada ve Türkiye'de ortadan kalkmıştı. Ama tüm siyasal, toplumsal, kültürel ve eğitimsel yapısını antikomünizm üzerine kurmuş olan Türkiye'deki egemen çevreler, bu değişimi algılasalar bile yeni duruma göre düzenlemeler yapmak işlerine gelmiyordu. Kendilerine karşı her muhalefet hareketi komünist diye suçlayan bu çevreler, antikomünizme çok alışmışlar, komünizm tehdidiyle dinci ve milliyetçi akımları da arkalarına aldıklarından her türlü muhalefete karşı adeta bir zırha kavuşmuşlardı. Soğuk Savaş döneminde antikomünist Batı'nın ileri karakolu niteliğindeki Türkiye'de komünizm tehdidi bir milli güvenlik ilkesi haline gelmişti. Komünizmle mücadele edeceğiz diye özellikle 12 Eylül'den sonra eğitim dinciliğe, güvenlik faşizan yöneticilere emanet edilmişti. Bu arada komşumuz İran kendi rejimini ihraç etmek projesi kapsamında Türkiye'deki radikal siyasal dinci örgütlerle işbirliğine girmiş, pek çok Atatürkçü aydın bu örgütler tarafından katledilmişti. 28 Şubat tarihli toplantıda komünizm bir milli güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılıyor, bunun yerine şeriatçılık konuyordu. Tabii dinciler, dindarlar değil, bu nedenle 28 Şubat'ın yeminli düşmanı kesildiler. Bu karar tüm ülkenin siyasetini etkileyecek sonuçlar doğurabilirdi. Doğurabilirdi diyorum. Çünkü uzun dönemde bu değişmenin etkisi de törpülendi, tam ters sonuçlarla dinci oligarşinin egemenliği yine üstün geldi. 28 Şubat toplantısının ikinci doğrudan sonucu temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkması biçiminde ortaya çıktı. Bu değişme hem Türkiye'nin eğitim standardını yükseltiyor, hem de İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını gerektiriyordu. İslamcıların ve onlara destek verenlerin 28 Şubat'ın yeminli düşmanları haline gelmesinin bir nedeni de budur. Şimdi gelelim dolaylı sonuçlara. Birinci sonuç Çiller Erbakan hükümetinin sona ermesi oldu. Bu değişiklik meclis içinde Çiller'in partisinden ayrılanlar tarafından desteklendi ve Cumhurbaşkanı Demirel'in işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çiller Erbakan hükümetinin yerine Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında Cin Doruk ve Ecevit'in desteğiyle bir koalisyon hükümeti kuruldu. Ülkeyi 1999 seçimlerine bu hükümet götürdü ve yapılan seçimler sonunda Ecevit başbakan oldu. İkinci dolaylı sonuç Genelkurmay'ın gazete patronlarına yaptığı baskılar sonucunda bazı köşe yazarlarının işlerine son verilmesi oldu. Bu eylem basın özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığı için doğrudan demokrasi karşıtıydı. Daha sonra medyaya geri dönen bu yazarlar da 28 Şubat'ı hiç affetmediler. Üçüncü dolaylı sonuç bugünkü iktidarın oluşumuna yardımcı olduğu için belki de bütün öteki doğrudan ve dolaylı sonuçlardan daha önemliydi. Amerikan karşıtı İslamcı bir liderle Türkiye'de siyaset yapmanın çok zor olduğunu fark eden Amerika'nın etkisindeki genç İslamcılar Erbakan'dan ayrılıp Amerikancı ılımlı bir İslam partisini AKP'yi kurdular ve kurar kurmaz da iktidara geldiler. Bu konuyu demokrasi ve İslam bölümünde işlediğim için burada sadece işaret edip geçmekle yetiniyorum. Yalnız eklemek istediğim çok önemli bir ayrıntı var. Yıllar sonra 28 Şubat bildirisini yazan grup içinde yer almış olan bir asker bana doğrudan, biz seçim yasasının siyasal partiler yasasının tümüyle yeniden yazılmasını, anayasanın ise bazı maddelerinin değiştirilmesini istiyorduk. Fakat müdahaleyi bunalıma dönüşmeden meclis içi operasyonla çözmek isteyen Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı'nı ikna ederek kapsamın genişlemesini önledi ve bu isteklerimiz engellendi demiştir. Bu bilgiyi de tarihe emanet ediyorum. İleride anılar yazıldığında bu gibi ayrıntılar daha net bir biçimde kamuoyuna yansıyacaktır. 28 Şubat 1997 yarım müdahalesi ki pek çok yazar buna postmodern müdahale der, demokratik ve laik rejimin hızla bir dinci oligarşiye doğru kaymasına kısa bir süre de olsa engel oldu. Bu nedenle en azından bir süre için demokrasinin önünü açmıştı. Ama yukarıda da anlattığım gibi küreselleşme bağlamındaki dış konjonktür ve iç konjonktür o denli güçlüydü ki uzun dönemde anti-Amerikan dincileri tasfiye edip Amerikancı dincilerin iktidarını kolaylaştırdığı için rejimin dinci oligarşiye doğru kayışını hızlandırdı bile denilebilir. Askerler rejimin koruyucusu rolünü sürdürüyor ama nasıl bir koruyuculuk? Sevgili okurlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet'in kurucusu niteliğiyle gerek yasalarla verilen görevler açısından, gerekse geleneksel olarak rejimin koruyuculuğu görevini yüklendiklerini düşünürler ve buna inanırlar. Bu nitelikleri onları meşruiyetçi yapmıştır. Darbe olduğunda bile yönetimi çok kısa bir süre sonra sivillere devretmişlerdir. Meşruiyetçi tutumları onları faşist nitelikli Güney Amerika ordularından ayıran en önemli özelliktir. Fakat ne yazık ki bu koruyuculuk görevi 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 darbelerinde tam tersine bir sonuç vermiş, demokratik ve laik rejimi koruyacaklarına tahrip etmişlerdir. Genel olarak demokrasinin gelişmesini ve korunmasını sağlayan 27 Mayıs 1960 darbesi ile 28 Şubat 1997 yarım müdahalesi de biri politikacılara astığı, öteki de basın özgürlüğüne müdahale ettiği ve AKP'nin kuruluşuna yol açtığı için demokrasiye ters uygulamalara konu olmuştur. Bir zamanlar siyaseti siyasal partiler üzerinden değil, askerler üzerinden yapan politikacılar vardı. Bunlar 27 Mayıs'tan sonra türemişlerdi. Askerlere yakın duran antikomünist sağcı politikacılardı bunlar. Darbe dönemlerinde göreve gelirler, bakan olurlardı. Şimdi tam tersine bir durum gözleniyor. Özellikle milli görüş çizgisinden gelen dinci politikacılar yine askerler üzerinden politika yapıyor. Ama bu kez yandaş olarak değil, karşıt olarak. Ne yazık ki bugünkü iktidarın da uyguladığı bu politika en az askercilik kadar tehlikeli ve yanlıştır. Askerlerin her konuşmasını, rejim konusundaki her uyarısını kendilerine karşı olarak algılayıp, kamuoyunda sivilleşme adına istismar edenler, toplumdaki kutuplaşmaların yumuşatılmasına değil, sertleşmesine ve derinleşmesine yol açıyorlar. 2007 seçimlerinin hemen öncesinde başlayan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de devam eden askerlerin laikliğe ve demokratikliğe Atatürkçülük bağlamında yaptıkları vurgular çok abartılarak hem seçim malzemesi olarak hem de dinci oligarşinin güçlenmesi için taban kazanmak amacıyla kullanılmıştır. Sonuç olarak sivil asker karşıtlığının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti rejiminin korunması açısından bir anlam taşımadığını, özellikle asker düşmanlığının ülkenin hem iç hem de dış güvenliği açısından ciddi sorunlar yarattığını, oysa asıl değerlendirme ölçütünün sivil asker ayrımı değil, demokrasinin korunması ve geliştirilmesi olduğunu vurgulamak isterim. 14. Bölüm Demokrasi ve Medya. Sevgili okurlarım, bir ülkedeki yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra medyanın dördüncü kuvvet sayıldığını hepimiz biliriz. Gerçek bir demokrasi için bağımsız, özgür ve özerk bir medyanın varlığı zorunludur. Tabii medyanın sadece iktidarlardan bağımsız olması yetmez. aynı zamanda özgür olacak. Yani ülkede gerçek bir ifade özgürlüğü ortamı bulunacak ve ayrıca özerk olacak. Yani kendi kendini yönetecektir. Bütün bu koşulların varlığı bile demokratik bir rejimdeki medyanın özgürlüğü için yeterli değildir. Bir medyanın gerçekten özgürlükçü bir ortamda işlev yapabilmesi için tam rekabet koşulları içinde yaşaması gerekir. Yani medyayı kontrol eden sermaye tekel olmamalı, birden çok medya sahibi serbest rekabet koşulları içinde üretim yapabilmelidir. Farklı sermaye sahiplerinin varlığı çok seslilik için gerekli ama yeterli koşul da değildir. Bütün medya sahiplerinin aynı görüşü paylaştığı, örneğin iktidara destek verdiği bir ortamda değişik gazete veya televizyon kanallarının bulunması hiçbir anlam ifade etmez. Farklı düşünceler, değişik görüşler, rakip siyasal tercihler tam bir serbestlik içinde okurla veya izleyiciyle engelsiz buluşabilmelidir. Bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa veya medyada serbest rekabet koşulları geçerli değilse ve çok seslilik yoksa o ülkede özgür ve demokratik bir medyadan söz etme olanağı da yoktur. Bu açıdan özgürlükçü layık bir demokrasi ile özgür medya ve serbest tam rekabet ortamının varlığı birbirini bütünleyen koşullardır. Çok kısa bir tarihçe. Türkiye'nin demokrasi tarihi ile basın tarihi birbirine koşut özellikler taşır. Osmanlı döneminde basının trajikomik durumunu görmek için Fatma Gül Demirel'in 2. Abdülhamit döneminde Sansür adlı güzel çalışmasına ve Hıfzı Topuz'un Basın Tarihi adlı kitabına bakılabilir. Demokrasinin geliştiği ve serpildiği dönemlerde medya özgürleşmiş, demokrasinin sınırlandığı ve kısıtlandığı zaman hapishaneler gazetecilerle dolmuştur. Bu noktada yine çok partili düzene geçildikten sonra demokrasi sayesinde serbest seçimler sonucunda iktidara gelen Demokrat Parti'nin demokrasiyi yozlaştıran uygulamalar arasında basına uyguladığı baskı akla gelmektedir. 27 Mayıs 1960 darbesi hapishaneleri gazetecilerle dolu bulmuş ve yazı yazmaktan, iktidarı eleştirmekten başka suçu olmayan gazeteciler, yazarlar ancak askeri darbe sonucunda özgürlüklerine kavuşabilmişlerdir. Demokrat Partili politikacılar gazetecileri hapse attıkları için kendilerini demokrat olmamakla suçlayanlara ama onlar da gazetecileri hapse atmışlardı diyerek tek parti dönemi CHP'sine gönderme yapmışlar, böylece çok partili rejimden ve demokrasiden hiç nasiplerini almadıklarını açıkça göstermişlerdi. Yine Demokrat Parti döneminin akıllarda kalan trajikomik olaylarından biri, iktidardaki politikacıların özgürlük isteklerini alaya almak için yaptıkları ispat hakkı, İsmail Hakkı benzetmesidir. Demokrasiyi sınırlamak ve kısıtlamak konusunda pervasız davranan DP döneminde hırsıza hırsız demek yasaktı. Bir politikacının yolsuzluk yaptığını öne sürenler kendilerini hapiste bulurlardı. Basın mensupları ve muhalefetteki politikacılar verdikleri demokrasi mücadelesi sırasında basına ispat hakkı tanınmasını da istiyorlardı. Bütün istedikleri yolsuzluk, hırsızlık iddialarını ispatlayacak olanakların tanınması, gerekli belgelerin yayınlanmasına izin verilmesiydi. Demokrat Partili politikacıların bu isteklere verdikleri yanıt ise tarihe geçmiştir. İsmail Hakkı mı? O da kim? 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılan 1961 Anayasası pek çok demokratik hak ve özgürlükle birlikte basın özgürlüğünü de güvence altına aldı. Artık Atatürk'ün basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür sözüne uygun bir ortam yaratılmıştı. Bu ortam ne yazık ki 12 Mart 1971 darbesiyle büyük bir yara aldı. Gazeteler kapatıldı, pek çok aydınla birlikte gazeteciler hapse atıldı ve işkence gördü. 1980'lere kadar Türkiye'de gazete patronları genellikle gazeteci ailelerden gelenlerdi. Radyo ve televizyon ise Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tekelindeydi. Özel televizyonlar ve özel radyolar yoktu. TRT tekeli anayasa hükmü olduğu için özel radyo ve televizyonlara izin verilmiyordu. TRT görüntü nakleden link kanallarını da denetlediği için bu hukuki tekel fiilen de onun elindeydi. Turgut Özal başbakanlığı sırasında bir hükümet kararıyla TRT'nin bu link kanallarını elinden aldı ve Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Böylece TRT'nin anayasa hükmünü fiilen denetleme olanağı ortadan kalktı. Çok kısa bir süre sonra da oğlunun da ortak olduğu Uzan ailesinin televizyon kanalı Star Televizyonu adıyla yurt dışından Türkiye'ye yayın yapmaya başladı. Tabii bu yayın artık Ulaştırma Bakanlığı'nın yani hükümetin elinde olan link kanalları vasıtasıyla Türkiye'ye aktarılıyordu. Özal ünlü bir defa delinmekle anayasaya bir şey olmaz sözünü bu olay dolayısıyla söylemişti. Bu arada gazeteci aileden gelen basın patronları gazetelerini satmaya başlamışlardı. Artık holding sermayesi basına egemen oluyordu. Önce basının büyük ve köklü gazetesi Milliyet satıldı. Daha sonra uzun bir süre en çok satılan gazete ünvanını kimseye bırakmayan Hürriyet el değiştirdi. Simavi ve Karacan aileleri basından çıkmışlardı. Her iki gazeteyi de Doğan grubu satın almıştı. Medya dışında ciddi yatırımları ve etkinlikleri olan holding sermayesinin medyaya girişi, aileden basın patronu olanları da başka işlere girmeye yöneltti. Böylece gazeteciler holding patronu, holding patronları da gazeteci oldu. Tabii Türkiye'de holdingler ekonomik olarak iktidara çok bağımlı olduklarından, bu dönem medya patronları ile politikacılar arasında çok özel ve kimi zaman da kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Banka sahibi olan medya patronları bankalarının içlerini boşaltmaya ve ellerindeki medyayı kimi zaman rakiplerine, kimi zaman da politikacılara karşı bir silah olarak kullanmaya başladılar. O dönemde medyaya Doğan grubu, Uzan grubu, Bilgin grubu ve Kara Mehmet grubu egemendi. Bu grupların hepsi hem gazete hem televizyon kanalı sahibiydiler. Hepsinin bankası vardı ve hepsi medya patronlarına yasaklanmış olmasına karşın devlet ihalelerinden pay kapıyorlardı. Ortam artık tümüyle yozlaşmış toz duman içinde kalmıştı. Bu dönem banka skandallarının patlamasıyla sona erdi. Uzan grubu ve Bilgin grubu tasfiye edildi. Doğan grubu güçlendi, medyaya Bilgin grubunun yerine Ciner grubu girdi. Bu arada Kara Mehmet grubu da bankalarını yitirdi ama medyada kaldı. Doğan grubu ise bankasını sattı. Doğan ve Ciner gruplarının özel bir gücü daha vardı. Bu gruplar dağıtım örgütleri sahibiydi. Yani bütün gazete ve dergi satışlarını bu iki grup denetliyordu. Bu oluşumlar sırasında hem radyo ve televizyon hem de gazete ve dergi alanında dinci sermaye ve dinci gruplar da güçlenmeye başlamıştı. Böylece dinci oligarşinin medya ayağı da tamamlanıyordu. Medyanın bugünkü durumuna baktığımızda şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Birinci ve en büyük grup Doğan grubu. Medyadaki payı %40 dolayında ve yükseliyor. Kanal D, Star TV ve CNN Türk başta olmak kaydıyla 11 televizyon kanalı ve D Smart adında bir dijital platformu var. Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik başta olmak üzere 9 gazete sahibi. Tempo ile birlikte 42 dergisi ve radyoları var. Türkiye'deki iki dağıtım şirketinden biri onun. Doğan Kitap Yayın Evi ve D&R mağazaları da onun. Almanya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Axel Springer'in şirketiyle ortak. İkinci büyük grup Ciner grubuydu. İdi diyorum. Çünkü iktidar bu grubun medyasına hayli tartışmalı ve mahkemelik olan bir hukuki kararla el koydu. Dolayısıyla geçici olarak Sabah grubu diye adlandırılıyor. TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Medyadaki payı %25 dolayında ve geriliyor. ATV ve Kanal 1 olarak iki televizyon kanalı var. Sabah, Takvim, Yeni Asır ve Foto Maç gazetelerinin sahibi. Aktüel başta olmak üzere 30'dan fazla dergisi var. Türkiye'nin ikinci gazete ve dergi dağıtım şirketi de onun. Üçüncü büyük grup Kara Mehmet grubu. Medyadaki payı %15 dolayında. Show TV ve Sky Türk olarak iki televizyon kanalı var. Akşam, Tercüman ve Güneş gazetelerinin sahibi. Ayrıca dergileri, radyoları ve Digiturk adında abonesi 1 milyonu aşmış olan bir de dijital platformu var. Bu üç holding grubunun dışında kalan medya esas olarak dinci oligarşiye destek veren sermayenin sahip olduğu gazete, dergi, radyo ve televizyonlardan oluşmaktadır. Dinci grubun bazı büyük satışlı görünen gazeteleri bayilerde satılmak yerine elden bedava dağıtılmakta ve böylece tirajları şişirilmektedir. Tabii bu gazetelerin böyle bir mali gücü nereden buldukları da ayrı bir konudur ve bu konudaki denetimsizlik demokratik rejimin yüz karalarından biridir. Bir de Cumhuriyet gazetesi var. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Yunus Nadi'ye Cumhuriyet fikrini savunmak ve yaymak için İstanbul'un mütareke basınına karşı kurdurulan gazete, kurucusunun oğlu Nadir Nadi öldükten sonra çalışanlarının oluşturduğu bir vakıf yapısı içinde İlhan Selçuk'un imtiyaz sahipliğinde bağımsız, özgür ve özerk olarak varlığını sürdürmektedir. Bugünkü iktidar-medya ilişkileri demokrasiye ne kadar uygundur? Özetlemek gerekirse bugün Türkiye'deki medya esas olarak holding medyası ve dinci medya olarak iki büyük kesimin denetimi altında görünmektedir. Dinci medya, Saadet Partisi'ni tutan Milli Gazete hariç zaten iktidar yanlısıdır. Holding medyası ise genelde ekonomik ve mali ilişkilerinden dolayı zorunlu olarak iktidar yanlısı ise de içinde hem iktidar yanlısı hem de iktidar karşıtı yazarları ve televizyon programcılarını barındırmaktadır. Ama Türkiye'nin sığ ekonomik ve mali yapısında bütün holdinglerin gırtlağının iktidarın elinde olduğu açıktır. Bu nedenle holding medyasının da iktidardan tümüyle bağımsız olduğunu öne sürme olanağı yoktur. Tabii medya etkinliklerine de ticaret mantığıyla bakan holding medyası, varlığını sürdürmek, kâr etmek, satışlarını ve izlenilirlik oranlarını yükseltmek için farklı görüşlere yer vermek zorundadır. Bu açıdan dinci medyadan çok daha özgür bir ortam oluşturmak mecburiyetindedir. Ama yine de zaman zaman iktidarla çatışan yazarlara çeşitli telkinlerin yapıldığı, kimi zaman ise işlerine son verildiği, kamuoyunun tanık olduğu olaylar arasındadır. 28 Şubat'ta kimi gazetecilerin yazılarına son verildiği henüz unutulmamıştır. İktidar karşıtı yazıları belgeli muhalefetiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül'e kök söktüren Emin Çölaşan'ın işine 2007 seçimlerinden az sonra ama Cumhurbaşkanlığı seçimi başlamadan hemen önce son verilmesi son derece dikkat çekicidir. Tabii medyanın iktidara bağımlılığı sorunu kadar bir de iktidarın medyaya nasıl baktığı önemlidir. Bu açıdan bugünkü AKP iktidarının çok başarılı bir demokrasi sınavı verdiği söylenemez. Politikacılar, bakanlar ve başbakan zaman zaman ortaya çıkan skandallar, yolsuzluklar, ihmaller gibi konularda kamuoyuna hesap vereceklerine medyayı suçlamaktadır. Sorunu medyanın abarttığı, iktidarın en klasik ve tabii kendi fanatik yandaşlarından başka kimsenin inanmadığı bir savunma yöntemi olmuştur. Bütün bu olumsuz demokrasiyi hazmetmemiş tutum ve davranışlar bazen başbakanın sözlerine doğrudan yansımaktadır. Örneğin Abdullah Gül için "benim cumhurbaşkanım olmayacak" diye yazan Bekir Coşkun'dan esinlenerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan canlı bir televizyon yayınında "o zaman çık bu ülkenin vatandaşlığından" diye yanıt verebilmektedir. Medya ile iktidar ilişkileri açısından önümüzdeki günlerde büyük bir dönüşüm yaşanacağı, dinci oligarşinin medya ayağını oluşturmak için önemli yapısal değişikliklere gidileceği açıktır. Bu konuda Reha Muhtar'ın Vatan Gazetesi'nde 7 Ağustos 2007 tarihinde yazdığı "Medya Savaşları ve İktidardakiler" başlıklı yazının bazı satırlarına bakmak yeterli ipuçlarını verecektir. Herkes seçim sonuçları 22 Temmuz'da belli oldu. Kim iktidar kim muhalefet ortaya çıktı ve hayat Cumhurbaşkanı'nın durumu dışında normale döndü zannediyor. Oysa öyle değil. Esasen iktidar savaşı 22 Temmuz'da son bulmadı. 22 Temmuz'da başladı ve çok kanlı geçmeye aday. Çünkü bu kez AKP artık herhangi bir hükümet olmaktan çok muktedir bir iktidar olmaya dönüşmek istiyor. Herhangi bir hükümetten muktedir bir iktidara dönüşmenin ise tek muteber yani geçerli yolu var. Medyaya sahip olmak. Medyadaki köşe başlarını tamamen tutabilmek. Olaylar karşısında medya reflekslerini kontrol edebilmek. AKP'nin hükümetten iktidara dönüşmesinin sancıları yaşanıyor şu anda ve yakında Türkiye'de iktidara yakın medya grupları ve sermayeleri bütün takım ve taklavatlarıyla örgütlenmiş olacak. Amaç medyanın cumhuriyetçi ve zaman zaman askerle kol kola giden laik refleksini törpülemektir. Özellikle Yeni Şafak gazetesinde iktidara çok yakın Fehmi Koru, Ali Bayramoğlu gibi etkili kalemler yeni duruma ve döneme uygun bir medya ve gazete yöneticileri arzuladıklarını saklamıyorlar. Hiç kuşkunuz olmasın, daha yukarılardaki havayı seslendiriyor onlar. AKP hükümeti Fazilet ve Refah Partisi geçmişinden kendince dersler çıkartmış görünüyor. Bu derslerden birincisi medyanın sert cumhuriyetçi, keskin Atatürkçü laik reflekslerden uzaklaştırılmasıdır. Onun için gazete ve televizyonların yönetim ve sermaye olarak yanlarında olmasını istiyorlar. AKP hükümeti cumhuriyetçi kadroların meydanlara kadar uzanan mitinglerinin vanasının medyadaki keskin cumhuriyetçi refleks ve kadrolar olduğu kanısındadır. Bu refleks törpülenmeli, kadrolar etkisizleştirilmelidir. Aksi halde medyadaki bu yapılanmanın icraatlarının önüne engel çıkartacağını, hatta askeri ve halkı tahrik edeceğini düşünmekteler. Fazilet, refah ve hatta milli selamet vakalarını yanlarında güçlü bir medya olmamasına bağlıyor şu andaki iktidarın kurmayları. Amaçları seçim sonuçlarına göre yeni bir medya oluşturmak. Bir bütün medya sermayesidir söz konusu olan ve yeni bir medyadır dönüştürülmesi arzulanan. Reha Muhtar açıkça iktidarı medyayı dinci oligarşi oluşumlarının denetimine vereceğini söylüyor. Dünya medyası Türkiye'deki oluşumları nasıl saptırıyor? Sevgili okurlarım, Türkiye'deki dinci oluşumlara destek veren medya ve siyasal çevreler ile dünya medyası arasında çok yakın ve sıkı bir işbirliği göze çarpıyor. Batılı gazeteciler Türkiye'de olup bitenleri dünyaya tek yanlı, tarafgir ve saptırarak yansıtıyorlar. Bunun temel nedeni hiç kuşkusuz bu kitabın demokrasi ve küreselleşme bölümünde irdelemeye çalıştığım etkiler. Başta ABD olmak üzere Türkiye'ye ılımlı İslam devleti modelini biçen emperyalist güçler kendi medyalarını da bu yönde etkileyip kamuoylarını böyle biçimlendirmeye çalışıyorlar. Kadri Gürsel'in aşağıdaki çok önemli ve güzel yazısı 16 Eylül 2007'de Milliyet'te yayınlandı. Konuyu o denli ayrıntılı ve doğru bir biçimde ele almış ve irdelemiş ki sizlerle paylaşmak istedim. Batı basınının Türkiye'yi nasıl yansıttığı 22 Temmuz seçimlerinin ardından başlayan yeni dönemde artık her zamankinden daha önemli. Çünkü dünyadaki Türkiye algısının şekillenmesinde bir numaralı rolü Batı medyası oynuyor. New York Times, Washington Post, Financial Times, The Times ve The Guardian gibi etkili gazetelerin her iki seçim sürecinde AKP'ye verdikleri desteğin habercilikte taraftarlık, yorumculukta da propagandacılığa kadar varabildiğini gördük. Bu gazetelerin haber ve yorumlarından çıkan mesajı şöyle özetleyebiliriz. Gerçekte Orta Doğu'ya ait bir ülke olan Türkiye'de laiklik asker ve sivil otokrat elitler tarafından empoze edilmiştir. AKP ise hem İslam'ın demokrasiye uyumlu olabileceğini göstermesi hem de Batı yanlısı ve demokrat olması bakımından laiklere tercih edilmelidir. Tanımını anlamsızlaştırmaktan başlayıp laikliği adım adım aşındırmak isteyenlerin Batı alemi tarafından hoş görüleceği izlenimini verdiği için Batı medyasının bu tavrı Türk demokrasisinin bekası adına sakıncalıdır. Yukarıda adını zikrettiğimiz gazetelerin bu çarpık bakış açısı sadece temsil ettikleri çevrelerin çıkar algılamasıyla açıklanamaz. Burada Batılı gazetecilerin AKP'ye duydukları sempati de rol oynuyor. Kişisel gözlemlerimiz bize bu sempatinin bir dizi yanılsamadan kaynaklandığını söylüyor. İşte bunlardan bazıları. Ilımlı İslamcı hayranlığı. Dünyada genel İslamcı profili o kadar kötü ki, kafa kesen masum insanları kendisiyle birlikte havaya uçuran, yaşama hakkını içe sayan, kadınlara zulmeden, dış görünüşüyle de hayli korkutucu bir tipi İslamcı diye kanıksamış Batılı gazeteci, bizdeki modern görünümlü AKP'lileri görünce adeta şok geçiriyor. Bu şokun sonucu ortaya çıkan AKP'ye yönelik hayranlığa yakın bir duygudur. Demokrat İslamcılar otokrat elitlere karşı. AKP sempatisi Batı'da oldum olası bir imaj sorunu bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hissettikleri antipatiyle reaksiyona girdiğinde bu gazetecilerin kafasında net bir kontrast algısı peydahlanıyor. O da şudur. Bir tarafta halka laikliği tepeden empoze eden Batı karşıtı otokrat elitler, diğer tarafta halkın içinden gelen bu otokratların hiç olmadığı kadar reformist, AB ve Batı yanlısı demokrat ılımlı İslamcılar. Ve de laikliği pek de umursamadığını AKP'ye yağdırdığı oylarla göstermiş bir halk. Bütün laiklerin otokrat, bütün ılımlı İslamcıların da demokrat oldukları gibi indirgemeci bir denklem oluşturuluyor. TSK'nın siyasete son müdahalelerinin bu kaba tasnifi yapanların işini kolaylaştırdığını kabul etmeliyiz. Sanki Şah'ın İran'ı. Bu gazeteciler laik elit tarafından kurulan ve bugüne gelen cumhuriyeti, Orta Doğu'nun görünürde aydınlanmış otokratlarının, örneğin İran Şahı'nın rejimiyle neredeyse aynı kefeye koyuyorlar. Laikliği savunanlar Atatürk'ün mezarlık bekçiliğini yapmakla suçlanıyor. Bu gazetecilerin yazdıklarını okuyanlar, Türkiye'de laikliği savunan birinin aynı zamanda liberal, demokrat ve evrenselci olamayacağı gibi çok yanlış bir izlenim edinebilir. Söz konusu gazeteciler AKP'yi övmek için bu partiye atfettikleri özellikler arasında laikliği saymıyorlar. AKP'nin laik olmadığı bunlar tarafından zımnen kabul edilmiş oluyor. Türkiye uzmanları nerede? Yıllardır Batı basınını takip ederiz. Bu haber ve yorumları yazanlar arasında Türkiye'yi yakından izlediğini bildiğimiz gazetecileri nedense göremedik. Taraftar yazılarını Türkiye amatörleri yazdı. Zaten Türkiye gibi müstesna bir ülkeyi kavramsal şablonlara oturtarak incelemek ancak amatörlerin işi olabilir. İzlenimimiz o ki bu gazeteciler belki de daha Türkiye'ye gelmeden bugünlerde AKP sempatizanı haline gelmiş bulunan bir grup yazar ve think tankçının network'üne yönlendiriliyor ve bu network'teki kapalı devre dolaşımlarında tek yanlı bir koşullanmaya maruz kalıyorlar. Bu gazeteciler İslamcıların bugün ılımlı iseler bunu Türkiye'deki demokrasiye ve laikliğe borçlu olduklarını görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Sevgili okurlarım, Batılı gazetecileri daha Türkiye'ye gelmeden yönlendiren, etkileyen ve belli görüşleri savunan yazarlara, politikacılara yönelen ilişkilere Kadri Gürsel Network diyor nezaketinden. Ben daha açık söyleyeyim, Türkiye'ye ılımlı İslam devleti modelini biçen dış çevreler ile içeride bu modeli kendi siyasal çıkarları için kabullenerek benimseyen iç çevreler, Batılı medya mensuplarını manipüle etmek, yönlendirmek için işbirliği yapıyor. İçerideki medya şebekesi ile dışarıdaki medya şebekesi birlikte politikacılarla işbirliği halinde Türkiye'yi dinci oligarşiye doğru kaydırmaya çalışıyor. Tabii sözüm sadece bu saptırmaya alet olan medyaya. Yoksa her şeye karşın bizim medyada da dürüst yöneticiler, dürüst yazarlar, dürüst gazeteciler var. Üstelik sayıları hiç de az değil. Bu bölümü bitirirken sonuç olarak Türkiye'deki iktidarların henüz medya özgürlüğünü içine sindiremediğini, medyanın bugünkü yapısının ise bu özgürlüğü sağlamak için yeterli olmadığını söyleyebilirim. Bu konuda iki koşulun mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini ve bunlar için mücadele edilmesinin zorunlu olduğunu unutmayalım. 1. Medya özgürlüğünün temeli olan tam bir ifade özgürlüğü. 2. Medyada tam ve serbest bir rekabet ortamı. Sanıyorum ifade özgürlüğünün yasal ve ahlaki koşullarının gerekliliği hakkında hiç kimsenin herhangi bir kuşkusu olamaz. Ama tam ve serbest bir rekabet ortamı üzerinde bir küçük noktayı daha belirtmek istiyorum. Bu ortam sadece farklı medya patronlarının varlığı, değişik düşüncelerin çeşitli gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda dile getirilmesi bakımından önemli değildir. Burada çok daha önemli olan bir nokta, gazetecilerin, yazarların, çizerlerin ancak tam ve serbest bir rekabet ortamı içinde güvencede olacaklarıdır. Çünkü görüşlerinden dolayı işten çıkarılma tehdidi altında olan bir gazetecinin ya da yazarın veya bir televizyoncunun en büyük güvencesi rakip yayın organlarında iş bulabilme olanaklarında yatar. Onbeşinci bölüm. Kafa karıştırı lojik ve cizeler. Sayfa 253. Demokrasi bizle yüzleşmeye çalıştığım bu kitabın sonlarında okurlarımın yüzüne bir tebessüm kondurmak istiyorum. Biliyorum bu noktaya kadar yaptığım irdelemeler Türkiye'deki rejimin geleceği için pek umut vermiyor. Bu nedenle belki de canınız sıkıldı, tehlikenin farkına vardınız, büyüklüğü ve yakınlığı karşısında moraliniz bozuldu. Ama hiç üzülmeyin, toplumsal olaylar bir sonraki bölümde yazmaya çalışacağım gibi zıtların etkileşimiyle diyalektik, zigzaklı bir çizgi izler. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül'ün adaylığı açıklandığında, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de meydanları dolduran milyonlarca insan buharlaşıp havaya uçmamıştır. Seçimlerde kullanılan oyların yarıdan fazlasını atanlar rejimimizin tehlikede olduğunun farkındadır. Aslında rejime sahip çıkanlar azınlıkta da kalabilirlerdi. Hatta çok küçük bir azınlık düzeyine de düşmüş olabilirlerdi. Ama bu onların tarih önündeki haklılığını azaltmayacağı gibi geleceğin oluşturulmasındaki rollerini de yok etmezdi. Sevgili okurlarım, hiç üzülmeyin. En azından bu satırları okuyan sizler varsınız. Cumhuriyet gazetesindeki yazılarımı okuyanlar, ortalığı bulandıran, kavramların içlerini boşaltanlara, terimlere verilen anlamlara ters yüz edenlere kafa karıştırı loglar adını taktığımı bilirler. Şimdi size bu kafa karıştırı logların ve cizelerinden bir demet sunuyorum. Böylece okurlarıma hem düşünme hem de gülümseme fırsatı verebileceğime inanıyorum. Size önerim, bu ve cizelerin doğrularını bulmak için bir de tersinden okuyun. Savaş cennettir, barış cehennem. Savaş yaşamdır, mutluluktur, barış ise ölüm ve ıstırap. Aşk kindir, nefrettir, kavgadır, didişmektir, aşksız yaşanmaz. Sevdiğine kavuşmanın en sağlam yolu onu öldürmektir. En demokratik yöntem terördür, terörsüz demokrasi olmaz. Demokrasi millet iradesidir, millet faşizmi isterse demokratik bir faşizm kurulur. Şeriat rejimi asıl demokrasidir. İnsanların hepsinin aynı biçimde düşündüğü, inandığı, davrandığı ve böylece tam bir uyumun sağlandığı ideal demokrasi. Akıl tutsaklıktır, akılsızlık özgürlük. Düşünmek insanı mutsuz eder, mutluluğun yolu düşünmeksizin inanmaktan geçer. Cumhuriyet demokrasinin düşmanıdır, her gördüğü yerde ezilmelidir. Kadının başını örttürmek, giyimine, kuşamına kısıtlama ve sınırlama getirmek onu erkekle eşit kılar. Türban, sıkma baş özgürlüktür, başı açık gezmek ise tutsaklık. Hilafet laiktir, laik kalacaktır. Laiklik dinsizliktir. Atatürkçülük, Kemalizm gericiliktir, İslamcılık ilericilik. Dinci ile dindar, mürteci ile mümin arasında bir fark yoktur. Halk isterse tabii laiklik elden gidecektir. İnsan hakları ve tabii kadın erkek eşitliği emperyalist aldatmacısıdır, inanmayın. Türkiye'nin ulusal çıkarları yoktur, dostları ve düşmanları vardır. Dostların her dediğini yapmak, düşmanların hiçbir dediğini yapmamak gerekir. Sevr, Lozan'dan daha demokratiktir. Demokrasi bir tramvaydır, biz istersek şeriat durağında inebiliriz. Birey-devlet ilişkilerinden çıkan anlaşmazlıklara yargıçlar değil, ulema bakmalıdır. Demokrasilerde muhalefete oy vermiş vatandaşlar seçimlerden sonra ülkeden atılır. Gerçek medya özgürlüğü bütün medyaya sahip olan tek bir patronla ve iktidarı överek yaşanır. Ancak devlet layık olabilir, birey layık olamaz. Cumhuriyet döneminin sonu gelmiştir, kesinlikle layık sistem değişecektir. Türkiye'de iktidar olmak için meclisi, hükümeti ve cumhurbaşkanlığını denetlemek yetmez, muhalefete de sahip olmak gerekir. Laiklik Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eder. Tarikatlar sivil toplum örgütleridir. Sevgili okurlarım, bu İncil'lerin bir bölümü gerçekten söylenmiştir. Bir bölümü o sözcüklerle söylenmemiş ama o anlama gelen tutum ve davranışlarla ifade edilmiştir. Bir bölümünü de ben uydurdum. Sanıyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu kültür, eğitim ve siyaset düzeyini pek güzel yansıtıyorlar.